Ayrım 2.
Onlar olmasaydı üretim araçları ölü bir şey olmaktan ileri gidemezdi. Çalışma boyunca alet ve avadanlıklar durmadan yetkinleşirler ve bu yetkinleşme insanın doğaya olan bağımlılığını azaltır ve doğa üzerindeki gücünü ve egemenliğini güçlendirir. Alet ve avadanlıkların durmadan gelişmesi toplumsal evrimin başta gelen etkenidir. İş aletlerinin düzeyi, insanın doğa güçlerine gen vuruşunun, doğa güçlerini denetim altına alışının derecesini belirler. Maddi malların üretiminin ilerleyişi, üretici güçlerdeki değişiklikle her şeyden önce avadanlıkların yetkinleşmesiyle başlar. İnsanlığın çeşitli ekonomik çağlarını tanımlamak için şu soruyu sormak gerekir. Maddi mallar nasıl ve hangi avadanlıklarla üretilmekteydi? Şu halde insan toplumunun ekonomik tarihinin gelişimini iyi anlamak için her şeyden önce belirleyici kesin etkeni, maddi malların üretim düzeyini, iş aletlerinin evrim durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Üretim ilişkileri. Maddi üretimin oluşturduğu büyük eylemler birliğinin tümü tek tek bireyler tarafından harekete geçirilemez. İnsan, benzerlerinin yardımı ve katılması olmadan yaşamak için kendisine gerekli olan şeylerin hepsini hiçbir zaman tek başına üretemezdi. Tek başına doğa güçlerine kafa tutamayacak, bu eşit olmayan savaşımda eriyip gitmesi kaçınılmaz olacaktı. İnsanlar ancak hep birlikte, ortaklık halinde, bir toplum halinde birleşerek, önceki kuşaklardan miras kalan deneyim ve teknik bilgilerden yararlanarak maddi malları üretebilirler. Demek ki sonuç olarak çalışma ancak toplumsal olabilir. Toplumun tarihsel ve ekonomik evrimini iyi anlamak için üretici güçlerin gelişmesini incelemek yeterli değildir. Maddi malların üretimi sırasında ya da çalışmalarının ürünlerini birbirleriyle değiştirmeleri sırasında insanların kendi aralarında kurdukları bağları ve ilişkileri de iyi bilmek gerekir. Üretimde toplumsal ilişkiler maddi üretimin zorunlu bir öğesi olan ve üretim ilişkileri denilen şeyi oluştururlar. Emek ürünlerinin toplumun üyeleri arasında bölüşülmesi sistemini belirleyen bu üretim ilişkileridir. Bu bölüşüm üretim ile tüketim arasındaki bağıntıyı oluşturur ve son tahlilde üretim araçları mülkiyetinin ayırt edici özelliğine bağlıdır. Üretim ilişkileri insanların iradesine bağlı değildir. Çünkü insanlar kendi üretici güçlerini seçmekte özgür değillerdir. Her kuşağa kendinden önceki kuşaklardan belirli bir üretici güçler düzeyi miras kalır. Ve bu kuşak üretici güçlerin evrimi bu son üretim tarzına da eskitip yok edinceye değin kendisine miras kalan ve belirli üretici güçler düzeyine uygun düşen bir üretim biçiminin yasalarına boyun eğer. Üretici güçlerle buna uygun düşen üretim ilişkilerinin tümü tarihsel bakımdan belirli bir üretim tarzı oluştururlar ki bu da toplumsal yaşamın maddi temelini oluşturur. Maddi malların üretim tarzı toplumsal ilerlemenin belirleyici kesin etkenidir ve evriminin her döneminde toplumu niteler. İnsan yaşamının maddi temeli üretim tarzı olduğuna göre toplum tarihi de üretim biçimlerinin gelişmesi ve düzenli olarak birbirlerini izleyiş tarihi olarak ele alınmalıdır. Böyle ele alınınca toplum yaşamının her dönemi o üretim tarzına uygun düşen üretim tarzı yasaları incelenmeksizin anlaşılamaz. 3. Bölüm. İnsanın biçimlenmesi ve ilkel topluluk rejiminin gelişmesi. 1. Toplumun oluşu sırasında üretici güçler. İnsanlığın ileriye doğru evrimi üretici güçlerin en başta da iş aletlerinin yetkinleşmesinin sonucu oldu. Tarih öncesi çok eski insanlara ait taşıl kemikler ve iş avadanlıkları Çin'de, Hint'te, Seylan'da, Birmanya'da, Cezayir'de, Kenya'da, Uganda'da, Tanganyika'da, Güney Afrika'nın başka bölgelerinde ve Avrupa'da bulunmuştur. SSCB topraklarında Ermenistan'da, Kırım'da, Kafkas kıyılarında, Dinyester Havzası'nda ve Orta Asya'da çok eski insansıların kalıntıları ve onların eylemlerinin izleri bulunmuştur. İlkel insanlar. İlk insanlar çağcıl torunlarından çok farklıydılar. Alınları basık ve geriye doğru yatıktı. Kaş kemerleri belirginleşmişti ve gözler üzerinde siper görevi görüyordu. Çene kemikleri ise öne doğru çok fazla çıkıntılıydı. sırtları kambur gibi kemerli durumda ve dizlerini biraz bükerek yürüyorlardı. Ama insanlığın bu en eski temsilcileri hayvanlar alemindeki atalarından da oldukça değişiktiler. Dikey bir duruşları vardı ve yüzyıllar boyunca büyümekte olan beyinlerinin hacmi gittikçe bugünkü insan beyninin hacmine yaklaşıyordu. İlkel insanlar doğa güçleri karşısında hemen tamamıyla güçsüzdüler ve onların yaşayışı hayvanlarınkinden pek az farklıydı. Ama onların kullandıkları gereçler yetkinleştikçe üretici güçler giderek doğal afetler üzerinde ilk küçük başarılarını kazanır duruma geliyorlardı. İş aletlerinin gelişmesi. İsa'dan aşağı yukarı 700 bin yıl önce insan ilk iş avadanlıklarını yapmak üzere taşları işlemeye başladı. Daha sonra ilkel insan çakıl taşlarını bölmeyi ve kırmayı öğrendi ve böylece keskin kenarlı kaba avadanlıklar elde etti. Odundan aletler de yapıyordu. Ucu sivriltilmiş sopalar, beller ve bunun gibi. Zamanla insan avadanlıklarını kendi gereksinmelerine giderek daha iyi uyarlıyordu. Tarih öncesi insanlar sonunda taşların her iki yanını yontmayı öğrendiler. Böylece yontmak, biçmek, kesmek, vurmak ve giderek toprağı kazmak için kullandıkları çeşitli işler gören büyük avadanlıklar elde ettiler. Bu avadanlıklar gelişmeleriyle Pithecanthropus'a yaklaşmakta olan insansızlar tarafından yapılmaktaydı ve daha o zaman büyük ölçüde uygulanıyordu. Maddi malların ve insanların tüm yaşam evriminin bundan sonraki aşaması 500 bin ila 300 bin yıl önce her yanı yontulmuş, oval biçimde, keskin ve sivri, söz gelimi vurmak, malzemeyi kesmek ya da toprağı kazmak için ve bunun gibi özel olarak uyarlanmış avadanlıklar ortaya çıktığı zaman başladı. İnsan yaşamını sürdürmek için gerçekleştirmek zorunda olduğu çeşitli işlemlere uygun aletler yapıyordu. Bütün bu çeşitli işleri görecek kazağılar, sisreler, sivri uçlar gibi aletler dizisini elde etmek için taşları çok büyük bir ustalıkla yontmasını bilmek gerekiyordu. Bu da gösteriyor ki üretim sırasında insanın düzgün hareketler yapabilme yeteneği önemli bir şekilde gelişmişti. Yeni iş aletlerinin ortaya çıkışı insanlığın bütün yaşamını değiştirdi. Bu aletler sayesinde avcı çok daha büyük bir başarı elde etmek olanağına sahipti ve koca yabanıl hayvanları, filleri, gergedanları, hörgüçlü yaban öküzlerini, ren geyiklerini ve atları vurabiliyordu. İnsan aynı toprak alanından artık çok daha büyük bir ürün elde edebiliyordu. Bu ise onun aynı yerde daha uzun zaman kalmasına olanak sağlıyordu. Av için en uygun yerlerin hayvanların suya indikleri yerler, orman kenarları, hayvanların otladığı yerler yakınında insanlar geçici olarak konaklar kuruyorlar. Bu konak yerlerine yakın mağaralarda ya da saçak halindeki kayaların altında barınıyorlardı. Ateşin kullanılması. Bu çağda insan artık hem ısınmak, hem yırtıcı hayvanlardan korunmak, hem bitkisel ve hayvansal besinlerini pişirmek, hem de yeni avadanlıklarını yapmak için ateşi kullanmasını biliyordu. Ateşten özellikle taşları işlemek ve alevde ucu sertleştirilen kazıklar yapmak için yararlanıyordu. Daha sert iklimlerde insanlığın ilerleyişini sürdürebilmesi için yapay olarak ateş elde etmenin yeni yöntemlerini bulmak, geliştirmek gerekiyordu. İnsan pratik çalışmaları sırasında birbirine çarpılan taşların kıvılcımlar saçtığına ve birbirine sürtülen ağaçların ısındığına dikkat etti. İnsan ateş elde etmek için bu fiziksel olaylardan yararlanarak doğanın kör güçleri üzerinde ilk zaferini kazandı. Yaşam savaşımında daha önce kendisi için afet olan doğal güçlerden yararlanmaya çalıştı. Pişirilmiş ya da ateşte kızartılmış besinler daha besleyiciydi ve daha kolay sindiriliyordu. Bu aynı zamanda ilkel insanlığın besin kaynaklarını zenginleştirmesine olanak sağlıyordu. Emek ile birlikte bu olgu insanın biyolojik evrimini hızlandırmaya yardım ediyordu. Buzul devrinde iş aletlerinin gelişmesi. 100 bin yıl önce insanların yaşamında yeni bir dönem açıldı. Kuzey yarı küresinde iklim birdenbire soğudu. Buzullar ılıman bölgelere doğru kaymaya başladı ve Avrupa'nın büyük bir bölümü tümüyle buzullarla kaplandı. Bu dönemde sıcak ülkelerde bitmez tükenmez yağmurlar başladı. Bugünkü Sahra'nın bulunduğu topraklar, göller, ırmaklar yüksek otlarla kaplıydı ya da bunların yerini sık tropikal ormanlar alıyordu. Sıcak iklimlerin bitkileri ve hayvanları ya ölüyor ya da tropiklere doğru göç ediyordu. Bazı türler kayboluyor, yeni hayvan türleri, mamutlar, ren geyikleri, beyaz tilkiler ve benzerleri görünmeye başlıyordu. Ama çalışma yetisi sayesinde insanlık sönüp gitmedi. Hatta gelişmesini sürdürdü. Bu dönem insanlarının kalıntıları Avrupa'da Almanya, İspanya, Belçika, Yugoslavya, Fransa, İtalya, Asya'da Pakistan, Irak, Java ve bunun gibi Güney Afrika'da bulunmuştur. Sovyet topraklarında ise Kırım'da ve Orta Asya'da keşfedilmişlerdir. Toplumsal ilerleme üretici güçlerin sürekli yükselişinden geliyordu. Avadanlıklar gittikçe farklılaşıyor ve özelleşiyordu. Aletler genel olarak taştandı ama üretim tekniği büyük ilerleme gösteriyordu. Kesici kenarları daha keskinleştirmek için son bir özel işlemden geçiriliyordu. Kamaların, taş ok uçlarının, derilerin işlenmesinde kullanılan kaz ağıların ve bunun gibi ortaya çıktığı görülüyor. Ve iş aletlerinin yetkinleşmesiyle üretim deneyim ve yöntemi de ilerliyordu. Avadanlıkların ilerlemesi insanların başlıca etkinliği haline gelen avlanmanın yaygınlaşmasına yardım etti. Sürek avları düzenlenerek, hayvanlar bataklıklara sürülerek ve buna benzer şekillerde büyük topluluklar halinde ortaklaşa avlanılmaya başlandı. İnsanlar sık sık avı bol olan yerlerde uzun molalar veriyorlardı. Bu molalarda mağaralar, inler gibi doğanın sunduğu sığınaklarla yetinilmiyor, kötü havalardan korunmak için duvarlar ve saçaklar yapılmaya başlanıyordu. 2. Çağcıl insanın biçimlenmesi. Cro-Magnon, Cro-Magnon adamı. Toplumun üretici güçlerinin ilerlemesi ve insan türünün evrimi, İsa'dan önce 14. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında genel olarak Cro-Magnon, Cro-Magnon soyu denen bir insan soyu ortaya çıkarttı. Cro-Magnon adamları bugünkü insandan hemen hemen farksızdı. Bu soy kendisini ortaklaşa çalışmaya adayan pek çok insan kuşağının uzun evrimi sonucunda oluştu. Yavaş yavaş ortaklaşa üretime, düşünceye ve telaffuz edilen dile iyice uyarlanmış bir organizma billurlaştı. Artık insanlığın evrimi yalnızca insan toplumuna özgü yasaları izlemeye başladı. Cro-Magnon adamları Batı Avrupa'nın ve Doğu Avrupa'nın, özellikle Rusya Ovası'nın, Güney Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın, Ön Asya'nın ve Orta Asya'nın, Kafkasya, Hindistan, Ekvatorol ve Güney Afrika'nın, Doğu, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Asya'nın, Sibirya'nın, Kuzey Çin'in sakinleriydiler. Neanderlatiyan adamlarınınki ile karşılaştırılacak olursa, Cro-Magnon adamlarının iş aletleri daha yetkinleşmişti. Onların zanaatı, çeşitli işler için özel olarak yapılmış kemikten ve taştan geniş bir avadanlıklar dizisini kapsıyordu. Odunu, kemiği, boynuzu en gerekli avadanlıklar biçimine sokmak üzere oldukça kolaylıkla yontmaya olanak sağlayan her çeşit malalar ve lamlar. Bu döneme doğru aynı şekilde kemik uçlu kargılar, zıpkınlar ve gene kargıların, mızrakların hareket hızını arttırmaya yarayan ilk fırlatma aygıtları görünmeye başladı. Üretici güçlerin düzeyi insanlara şimdi daha uzun süre yer değiştirmemek olanağını sağlıyordu. Onun için geniş klan evlerinden oluşan sabit köyler, aglomeralar kurmaya başladılar. İnsan soyunun biçimlenmesi. Çağcıl tipin oluştuğu çağda ırklar, yani birbirlerinden derinin rengi, burnun ve dudakların biçimi, kıllanma sistemi gibi dış özelliklerle ayrılan geniş insan grupları da ortaya çıktı. Farklı coğrafi ortamların ve insan topluluklarının birbirlerinden yalıtılmış olmalarının etkisi altında ortaya çıkan bu nitelikler ancak bugünün çağcıl somatik tipi temel çizgileriyle billurlaştığı zaman açıklanabilmişlerdir. Bu nitelikler hiçbir şekilde bireylerin iç yapısında, hele onların zihinsel yetilerinde, toplumsal kuruluşlarında ve kültür düzeylerinde yansımıyordu. Irkların kökeninde bütün insanların ortak atadan gelmedikleri olgusunun bulunduğunu ve bundan hareket ederek onların soyluluk, değer ve hak bakımından eşit olmadığını, yani aşağı ırklar ve üstün ırklar bulunduğunu öne süren burjuva yazarların ırkçı teorilerinin hiçbir bilimsel ve tarihsel dayanağı yoktur. Bu teoriler yalnızca sömürgeci fetihleri ve sömürüyü haklı göstermek, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının ulusal kurtuluşları uğruna ve sömürgecilerin nüfuzuna karşı savaşımına engel olmak amacıyla uydurulmuş ve yayılmıştır. İnsanlığın coğrafi yayılışı. Üretici güçlerin gelişmesi insanlığın çoğalmasına yardım ediyordu. Bunun sonucu olarak avlanmaya, balıkçılığa, bitkilerin toplanmasına uygun olan ülkelerde nüfus aşırı derecede yoğunlaştı. Ama uzun zaman aynı yerde kalan insanlar artık kendilerini ve ailelerini beslemeyi başaramıyorlardı. Bu yüzden yeni topraklar aramak ve oralarda yerleşmek zorunda kalıyorlardı. Başka bir deyişle insan gruplarının başka yerde topluluklar kurmak üzere kendi eski topraklarını terk ettikleri her zaman görülmekteydi. Öte yandan bu olgu yeni toprakların değerlendirilmesine yardım ediyordu. Göç etmiş olanların ilgileri artık ilk grupların ilgileriyle aynı olmadığı için çeşitli yaşam tarzları ve diller biçimleniyordu. Göçler insan gruplaşmaları arasındaki deneyimi ve teknik alışverişini hızlandırıyor, bu bakımdan üretici güçlerin ilerlemesi üzerinde uygun bir etki yapıyordu. Kromanyan adamları hemen hemen bütün Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayılmışlardı. Daha sonra 12 bin ya da 15 bin yıl önce o zamanlar şimdikinden çok daha dar ve yılın büyük bir kısmında buzullarla kaplı olan Bering Boğazı yoluyla Asya'dan Amerika kıtasına geçmeye başladılar. Gene aynı tarihlerde insanlar Sonde Adaları ve Malezya Takım Adaları yoluyla Güneydoğu Asya'dan gelerek Avustralya'ya yerleşmeye başladılar. Böylece insan topluluklarının en önemli kesimiyle ilişkileri kesik olan Amerika Hintlileri ve Avustralyalılar çok özel koşullar içinde kaldılar. Artık insanlığın geri kalan kısmının ortak deneyiminden yararlanamıyorlardı. Ama bu yalıtılmış durum ve çevrenin çetin doğa koşullarına karşın Amerika ve Avustralya sakinlerinin evrimi de aşağı yukarı başka yerlerdekiler ile aynı yolu izledi. 3. İlkel topluluk rejiminin oluşumu döneminde üretim ilişkileri. İlk insan sürüsü. Neandertal öncesi dönemde insanlar göçebe kalabalığı ya da sürüler halinde bir arada bulunuyorlardı. Üretici güçlerin çok düşük olan gelişme düzeyi yüzünden böyle bir yaşam tarzını kabul etmek zorundaydılar. O zaman insanı geçimini pek ilkel olan silahları ile ancak kalabalık topluluklar oluşturduğu sürece sağlayabilirdi. Bitkileri toplarken bile insanlar yabanıl hayvanların saldırılarına karşı koyabilmek için toplu halde bulunmak zorundaydılar. İnsanlar etkin avlanmaya geçtikleri zaman kadın erkek bütün üyeler çabalarını birleştirdikleri takdirde başarı elde ediyor ve geçim araçlarını sağlıyorlardı. Çalışma ortak yaşam tarzının gelişmesi üzerinde durmadan artan bir etki oluşturuyordu. Bütün üretim etkinlikleri insanların nispeten kalabalık gruplar halinde toplanmasını gerektiriyordu. Ancak orta yaşam üretimin ilerlemesinin temeli olan birikmiş iş deneyimi ve alışkanlıklarının korunmasını ve sonra gelecek kuşaklara aktarılmasını olanaklı kılıyordu. Doğal iş bölümü. Üretici güçlerin ve her şeyden önce yeni silahların, mızrak, kargı ve bunun gibi gelişmesi zaten topluluğun üyeleri arasında bir görev bölümünü doğurmuştu. Artık aralarından bir bölümü herkesin gereksinmesi olan şu ya da bu zahireyi sağlayabilirdi ve ötekiler başka işlerle uğraşabilirlerdi. Cinsiyetler arasındaki iş bölümü de böyle oldu. Daha güçlü ve dayanıklı olan, analık ve gelecek kuşakların bakımı gibi görevleri bulunmayan erkekler kendilerini tümüyle ava vermeye, böylece et ve deri gereksinmesini karşılamaya başladılar. Oysa kadınlar, yaşlılar ve çocuklar doğrudan doğadan sağlanan besinlerin, yenen kökler, meyveler, yaban üzümleri, yumuşakçalar ve bunun gibi toplanması, balık avlama, aile ocağının bakımı, ateşin söndürülmemesi, evlerde düzeni sağlanması işine ayrıldılar. Uzun yaşam deneyimi olan yaşlılar iş avadanlıklarının yapımı ile de uğraşıyorlardı. Onlar bir bakıma kuşakların deneyimlerinin ortaklaşa çalışma alışkanlıklarının taşıyıcıları idiler. Üretimde en bilgili oldukları için bu ilkel insan topluluklarının öteki üyeleri yanında belli bir saygınlık sağlıyordu ve avlanmada ve ortak olarak yapılan öteki işlerde şef rolü oynuyorlardı. Topluluğun bütün işlerinde yavaş yavaş karar verecek duruma geldiler. Cinsiyet ve yaş ilkelerine göre ilk doğal iş bölümü böyle oldu. Böylece toplumun üretici güçlerinin evriminde büyük bir atılım gerçekleşmiş oldu. Erkeklerin avda, kadınların besin toplama ve evin bakımında uzmanlaşması emek üretkenliğini arttırdı. Çünkü bu uzmanlaşma deneyimin birikimine, üretim araçlarının özelleşmesine yardım ediyordu. Üretimde çabaların basit birliği, en ilkel biçimde el birliği, bireyin tek başına ulaşamayacağı sonuçlar sağlıyordu. Şimdi artık çabaların basit el birliği yerini yavaş yavaş topluluğun üyelerinin çeşitli etkinliklerde uzmanlaşmasına dayanan bir çeşit daha gelişmiş bir ortaklaşmaya bırakıyordu. Başka bir deyişle çalışmada el birliği doğmuştu. Gentilice örgütlenmesinin doğuşu. Üretici güçlerin evrimi insanlığın toplumsal yapısında değişikliklere neden oldu. İlkel göçebe kalabalığı üretimde daha sağlam bir birlik ve ortaklık biçimine, yani üyeleri ortak çalışmayla, cinsiyete dayanan doğal iş bölümüyle ve ortaklığın bağrındaki ortak görevlerle birbirine kenetlenmiş gense yerine bırakıyordu. Evlilik kurumunda değişiklikler baş gösterdi. Akrabalık ilişkileri genslerin birlulaşmasında büyük rol oynadı. Sayı bakımından ilkel topluluk tarih öncesi göçebe kalabalığından daha zayıftı. Çünkü artık üretici güçlerin ilerlemesi, üretim için pek çok kişinin aynı zamanda ve değişmez bir şekilde bir arada bulunmalarını zorunlu kılmıyordu. Ama bazı işler, özellikle sürek avı, zaman zaman genslerin geçici olarak daha kalabalık topluluklar halinde ya da kabileler, tribu, aşiret halinde birleşmesini gerektiriyordu. Bu şekilde belirlen kabile topluluğu da karşılıklı olarak dil ortaklığını ve bir ölçüde yaşayış biçimi ortaklığını belirliyordu. İlkel göçebe topluluğunun ayırt edici özelliği olan ve hayvanlar aleminden miras kalan düzensiz cinsel ilişkilerin yerini dış evlenme, eksogamiye, yani aynı klan üyeleri arasında evlenmenin yasaklanması aldı. Öte yandan dış evlenme klanlar arası bağları güçlendirdi. Çünkü iç evlenme, endogamiya, ancak kabilenin oluşturduğu topluluk içinde evlenmeyi olanaklı kılabiliyordu. Tamamıyla nesnel olarak ve insanların bilincinden bağımsız olarak akrabalar arasında evlenmenin yasaklanması gerekli bir hale geldi. Grup halinde evlenme hala devam ediyordu. Ama derece derece, yalnız ana baba ile çocuklar arasında değil, kız ve erkek kardeşler arasında da evlenmenin kaldırıldığı görüldü. Böylece ortak çalışma, üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin ilerlemesi, insan toplumunu giderek sürü ya da göçebe kalabalık halindeki ilk düzenlerini bırakarak üretimin gereklerine daha uygun olan biçime, aile düzenine geçmeye zorladı. Klan topluluğunda üretim ilişkileri. Gens'te olduğu gibi göçebe kalabalığında da üretim ilişkileri esas olarak mevcut üretici güçler düzeyine uygun düşüyordu. Çok kaba taslak olan aletler ve üretici güçlerin pek az gelişebilmiş olması topluluğun bütün üyelerinin maddi malların üretimine katılmalarını gerektiriyordu. Üretim ilişkileri karşılıklı yararlanma için hep birlikte çalışan gençler arasında mevcut olan üretim ilişkileriydi. Toplumun bütün üyeleri maddi malların üretimine katılıyordu ve her üye kendi yeteneğine göre hizmet görüyordu. Her topluluk grubu kendi belirli toprağında oturuyordu. Toprak ve toprağın zenginlikleri başlıca emek aracını oluşturuyordu ve toprak ortak olarak işletiliyordu. Yani bütün topluluğa ait bulunuyordu. Tarih öncesi insanların tanınan tek eylemleri bitkileri toplama ve avlanma, yalnızca bir tek toprak mülkiyeti biçimine yer veriyordu. Ortaklaşa mülkiyet. Öte yandan üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti, üretici güçlerin çok düşük düzeyde oluşunun, toplumun bütün çabalarının sürekli olarak toplumun varlığı için vazgeçilmez olan maddi malların üretimi üzerinde yoğunlaşmasını gerektirmesinden ileri geliyordu. Tarih öncesi insanlar güçlerini ortak duygularından ve toplu halde çalışmalarından alıyorlardı. Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti, işte ilkel topluluktaki üretim ilişkilerinin dayandığı temel budur.